أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli İsra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini kaldığımız Mute Savaşı'nın gelişmeleri ve sonuçları ile devam etmeye çalışacağız. Ardından Mekke'nin fethini zamanımız el verirse işlemeye çalışacağız. Geçen dersimizde hatırlayacağımız üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusunu ilk defa Medine dışında bir savaşa çıkarıyordu. Ve genel olarak Allah Resulü'nün adeti bu savaşlarda komutan olmasına rağmen, komutanlık yapmalarına rağmen Mute Savaşı'nda nedense kendisi Medine'de kalmayı tercih ediyor. İslam ordusunun komutasını, liderliğini yetiştirmiş olduğu ashabına bırakıyordu. Tabi birçoğumuza belki bu tuhaf gelebilir. Allah Resulü neden böyle önemli ve kritik bir noktada, üstelik Medine dışında yapılacak bir savaşta kendisi yer almıyor da, neden ashabına bu işi teslim ediyor? Ve üstelik şimdiye kadar görülmemiş bir kalabalık orduya karşı savaşılacak. Müslümanların nüfusu, yani ordu nüfusu 3000, karşısındaki Bizans ordusunun, kalabalık ordusunun sayısı ise rivayetlerin bize aktardığına göre 200 bin civarında. Bunun çok fazla abartılı olduğunu düşünsek bile, bunu yarıya indirseniz bile, bütün rivayetleri bir tarafa atsanız bile, 100 bin civarında olduğunu düşünecek olursak, ordunun dehşeti kendiliğinden ortaya çıkar. Böyle bir savaşta Peygamber aleyhisselam Medine'de kalıyor. Sanki insanın aklı hemen şu geliyor kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü bütün dünyaya sanki şunu göstermeye çalışıyordu. Bir gün ben de ölürsem, bakın benim Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ya da Hayber'de zafer kazanmam, benim komutan olmamla bağlantısı yoktu. İşte size bir Mute, katılmadığım bir savaş ve bu savaşta Müslümanların üstün zaferleri, işte ben olmadan da benim yolumdan giden ashabım aynı misyonu yüklendikçe aynı zaferlere kavuşabilir. Sanki bize bunu gösteriyordu ve bu savaşa Peygamber aleyhisselam katılmıyordu. Orduyu Medine'den yolcu ettiği zaman hatırlayacağım üzere 3 komutan ismi sayıyordu. Azatlı kölesi Zeyd, Habeşistan'dan yeni dönen Cafer ve de şairlik yapan Abdullah bin Revaha sırasıyla komutan olarak tayin ediliyordu. Ve tabi İslam ordusu yola çıktıktan sonra Peygamber aleyhisselamın teklifi vardı tabi. Özellikle direktifleri vardı. Gittiğiniz yerlerde, kasabalarda, köylerde derhal savaş açmayacaksınız. İnsanları İslam'a davet edeceksiniz. Öncelikle davet şarttır. Ancak davetiniz kabul edilmezse, yani sizi hiçe sayarlarsa, o zaman savaşmaktan başka çare de kalmayacağına göre savaşılacaktı. Bunu en güzel şekliyle Hayber fethinde de görmüştük. Allah Resulü Hazreti Ali'yi kalelerin fethiyle görevlendirdiği zaman ona şu sözü söylüyordu. Ve gerçekten mükemmel bir ifadeydi. Hazreti Ali'ye diyordu ki, senin vesilenle bir kişinin hidayete gelmesi, bir kişinin Müslüman olması senin için bir kızıl tüylü deve sürüsünden daha hayırlıdır. Öncelikle davet şarttı. İslam ordusu Allah Resulü'nün bu direktifleriyle yola çıktıktan sonra yolun bir tarafında bir yerinde şöyle bir haber alırlar. Bütün Arap kabileleri Arapları bırakmış, Bizans'ın yanında yer almış ve Müslümanlara karşı da müthiş bir kuvvet toplanmışlar. İşte bu haber birinci komutan Zeyd bin Harise'ye ulaştığı zaman derhal ordunun içerisindeki ashabın ileri gelenleriyle istişare yaptı. Bu aşamada acaba ne yapılabilirdi? Medine'den uzaklaşılmıştı ve karar çıkıyordu adeta konseyden. Medine'ye haber gönderelim ve takviye birlik göndersinler. Ve nedense müthiş bir ordunun hazırlanmış olduğu haberi gelmesine rağmen İslam ordusu ve de komutanları hiçbir zaman Medine'ye dönmeyi, savaştan vazgeçmeyi akıllarından geçirmediler. Böylesine kritik bir noktada Medine'ye dönsek gerçekten büyük bir zayiat verebiliriz düşüncesiyle Medine'ye dönsek diye bir fikir akıllarına gelmemişti. Sadece yardımcı bir kuvvet isteyelim mi istemeyelim mi görüşü tartışılmıştı. İşte bu noktada Abdullah bin Revaha kalkıyor ve onlara o mükemmel ve adeta insanları büyüleyici, etkileyici şiirleriyle cesaretlendiriyor, onları teşvik ediyor, onları teşvik ediyordu hedeflerine doğru ilerleme konusunda. Ve ordu ilerledi gerçekten. Aynı ordu peygamberin direktifi üzere ilerledi. Zeyd bin Harise komutandır ve Bizans ordusu da zaten bekliyordu. Beklenen gün ve saat geldi. İki ordu kıyasiye bir mücadele giriştiler. İlk komutan Zeyd bin Harise şehit edildi. Arkasından komutanlık ikinci sırada Cafer bin Ebi Talib'indi. O da aldı. Sancak sağ elindeydi, sağ elini kopardıkları zaman sol eline bırakıyordu yere düşürmemek için sancağı. Sol eli de koparıldığı zaman bacakları arasında sancağı taşırcasına cihat meydanında fırtına estiriyordu. Ve Cafer bin Ebi Talip de şehit edildikten sonra sıra Abdullah bin Revaha'ya gelmişti. O da sancağı aldı, o da komutanlık sürdürdü. Fakat kısa süre sonra o da şehit olmuştu. Ve Allah Resulü dördüncü bir komutanın ismini tayin etmemişti. Müslümanlar kendi aralarında bir komutan seçsin diye bunu yapmıştı Allah Resulü. Ve Müslümanlar komutayı Halid bin Velid'e teslim ettiler. Biraz sonra tekrar döneceğim Halid bin Velid ismine. Hemen burada şunu söylemeye uygun görüyorum. Halid bin Velid Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihatla denemiş olduğu, ilk defa denemiş olduğu bir mücahittir. Henüz Müslümanlığının dördüncü veya beşinci ayındadır. Altı ay önce Halid bin Velid müşrik saflarındaydı. Evet, Halid bin Velid komutayı eline aldıktan sonra ordunun saflarını savaş taktiği olarak değiştirdi. Sağdakileri sola, soldakileri sağa, arkadakileri öne, öndekileri de arkaya almak suretiyle düşman saflarına bir korku salmayı hedefledi. Böyle yapmakla şunu hedefliyordu Halid bin Velid. Düşman ordusu kaç gündür bu Müslümanlarla çarpışıyor. Her gün, her dakika karşı karşıya olduğu insanları tanır. Yerleri değiştirmek suretiyle yeni bir ordunun takviye güç olarak geldiğini zanneder düşman ordusu ve böylece de moralleri bozulur. Müslüman saflarının takviye edildiğini zannederek savaşta belki bir nebze Bizans ordusu çekinir de Müslümanların lehine sonuçlanabilir düşüncesiyle bu taktiği uyguladı ve gerçekten bu taktikte tutmuştu. Bizans ordusu Halid bin Velid'in uyguladığı bu taktikle ordunun takviye edildiğini zannederek savaş meydanına daha fazla zayiat vermeden bırakmayı tercih etti. Ve Halid bin Velid ile birlikte İslam ordusu da Medine'ye döndü. Tabi Medine'ye döndüğü sırada da Müslümanlardan bir kısmı bu ordunun kaçak ordusu olduğunu, firar ettiğini söylemek cesaretini gösterebildilerse de Allah Resulü bunlara engel oluyordu, iltifat da ediyordu. Hatta bırakın firari bir ordu olmayı, Allah Resulü Medine'deyken bile savaşı sanki ekranda seyredercesine, sanki savaşın meydanında tepede kulede seyredercesine savaşta olup bitenleri teker teker Müslümanlara haber veriyordu. Zeyd şehit edildiği zaman işte Zeyd düştü, işte Cafer düştü, işte Abdullah bin Revaha da düştü, şehit oldu. Ve sancağı şu anda Allah'ın aslanlarından bir aslan aldığı dercesine Halid bin Velid'i taltif ediyordu. İlk defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'e bu sıfatı yakıştırıyordu Medine'deyken. Müslümanlar Mute'de savaşırken Allah Resulü Halid bin Velid'in işte Allah'ın kılıçlarından bir kılıç diye tarif edilen bir sahabesiydi ve bu şekildeydi. Ve Mute savaşı Müslümanların zayiat vermemesiyle, fazla zayiat vermemesiyle sonuçlanıyor ve gerçekten Bizans ordusuna güzel bir ders veriliyordu. Güzel bir ders veriliyor dedim kıymetli dinleyiciler. Çünkü Bizans ordusunun sayısı en kötü ihtimalle 100 bin civarında. İslam ordusunun sayısına bakın, 3000 civarında. 100.000 kişilik Bizans ordusu 3000 kişilik İslam ordusunu yutulacak bir lokma halinde ezip geçebilecekti. Fiziki şartlara baktığınız zaman tabii. Ama gel gelelim, durum hiç de böyle değildi. Ve Bizans ordusu bilakis Halid bin Velid'in taktiğiyle savaş meydanı bırakıp kaçıyordu. Ve bu bir zafer değildi de acaba ne olabilirdi ki? Ve gerçekten Mu'te Savaşı İslam devletinin gelişmesi noktasında bir işaret taşıydı, bir dönüm noktasıydı. Çünkü İslam ordusu ilk defa Medine dışına açılıyordu. Daha öncesinde İslam devlet başkanı sıfatıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün ülkelerin komşu olsun olmasın, bütün ülkelerin devlet başkanlarına İslam'ı sunmuş, İslam'a davet mektuplarını göndermiş ve deyim yerindeyse dünya platformunda İslam'ı konuşturulmaya başlamıştı. İslam'ı kamuoyuna sokmaya başarmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve daha sonra Bizans'la meydana gelen bu Mu'te Savaşı'nda da Müslümanlar iyiden iyiye tanınır hale gelmişlerdi. Bu savaşın önemli olan tarafı, yani İslam düşmanları açısından durum böyleyken Müslüman ordu içerisinde de gerçekten çok önemli bir takım ipuçlarını da bize vermektedir. Bir defa Halid bin Velid'in bu savaşta komutan olarak seçilmesi, İslam ordusunu bu önemli bir savaşta yönetici bir konumda yönetmesi öyle yabana atılı bir husus değil kıymetli dinleyiciler. Çünkü Halid bin Velid başka bir isme benzemiyor. Halid bin Velid gerçekten büyük bir sınavdan geçiyordu. 3 aylık Müslüman idi. Ya da 4 aylık bir Müslüman idi. 4 ay önce daha Mekke'nin saflarında savaşıyordu. Hatta daha öncesini bile hatırlayalım. Gerçekten çok acı. İnsan hatırladığı zaman bir türlü kabullenemiyor. Yani Halid bin Velid'in eski konumundan Mu'te'deki konumu nereden nereye diye insana sorduruyor gerçekten. Çünkü Mu'te Savaşı'ndan 5 sene önce Uhud'da Müslümanların 3 katı olan bir ordusuyla Müslümanların yenilgisine sebep olmuştu Halid bin Velid. Evet, kendi yönettiği müşrik ordusu Müslümanların 3 misli bir orduydu. Ve bu orduyla Müslümanları hezimete uğratmıştı. Hamza gibi şehitler o sırada verilmişti. Peygamber aleyhisselam da Halid bin Velid'in bu hamleleri sırasında öldü zannedilerek yaylara koparılmıştı. Dişleri kırılmıştı, yanağına miğferi batmıştı ve belki de hayatında çekmeyeceği sıkıntıyı bu sırada yaşamıştı. Sıkıntıyı yaşatan Halid bin Velid'ti. Ve yine bu Halid bin Velid'ti, Mu'te'den 1,5 sene önce Hudeybiye Anlaşması sırasında Mekke'den kalkıp kendi emrindeki birliklerle, müfreze birliğiyle gelip Hudeybiye'de konaklayan Peygamber aleyhisselamı gözetleyen ve bir fırsatını kollayıp da peygamberi yok etme planları düzenleyen de yine bu Halid bin Velid'ti. Ve Allah'ın takdirine bakınız, ilahi tecelliye bakınız ki peygamberi bir seferinde ölümle burun buruna getiren, bir seferinde de bu planları kurma noktasında hedef belirleyen Halid bin Velid şimdi kendisinin 70 misli büyüklüğünde bir orduya meydan okuyor. Dün müşrikler adına Müslümanlara meydan okuyordu. Bugün Müslümanlar adına dünyaya meydan okuyordu. Çünkü karşısında bir süper gücün ordusu vardı. Ve Halid bin Velid bu şekilde bir sınavı da gerçekten başarıyla geçiyordu. Ve tabi bu savaşın içerisinde Allah Resulü tarafından tayin edilen komutanların her birisi için bazı şeyler söylemeden de geçmeyeceğiz. Çünkü birinci olarak sırada seçilen komutan Zeyd Allah Resulü'nün azatlı kölesiydi. O günün şartlarına düşündüğümüz zaman köleler insan hesabına alınmıyordu. Adam yerine konmuyordu. Hele ki bir ordunun komutanı tayin edilecek böyle bir şey mümkün değil, olmazdı. Ama Allah Resulü'ne bakıyoruz. Daha önce kendi ailesini Mekke'den Medine'ye getirme konusunda görevlendirdiği Zeyd bin Harise'yi bu kez Mu'te Savaşı'nda komutan olarak görevlendiriyordu. Ve gerçekten İslam'ın insanlara vermiş olduğu değerin en mükemmel ölçüsü buydu. Köle hür ayrımı yapmıyordu. Hatta Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame de Peygamber Efendimiz'in vefat edeceği sene de yine bir birlik başında komutan olarak görevlendiriliyordu. Bu da işin öbür tarafıydı. Ve üstelik Zeyd bin Harise azatlı köle olmakla birlikte yabancıydı da. Mekke'nin yerlisi de değildi. Yani yabancı bir ülkeden gelmiş bir fert bu devletin başında komutanlık yapacaktı. İslam buydu işte kıymetli dinleyiciler. Ve ikinci komutan Cafer'e bakın, 15 sene önce Mekke'den Habeşistan'a hicret etmişti. Emrindeki birlikle, daha doğrusu emrindeki kafileyle Habeşistan'a hicret edendi Cafer bin Ebi Talip. Ve 15 sene Habeşistan'da kaldı. Peygamberin dön emrini beklemişti. Hayber'in fethinden sonra Cafer dönmüştü. Döndükten henüz bir sene dolmadan, bir sene geçmeden Allah Resulü onu ikinci komutan olarak Mute'ye görevlendiriyordu. Evet, daha bir sene olmamıştı Cafer'in Medine'ye ulaşması, Cafer'in peygambere ulaşması, Cafer'in Müslümanlarla birlikte olması, henüz bir sene olmamıştı Habeşistan'dan dönüşü. Bu şahıs 15 sene Habeşistan'da kalmıştı. Acaba olur muydu, uygun muydu ki böyle bir şahıs komutan olsun? 3000 kişilik bir ordunun başında bir general konumunda, bir kuvvet komutanı konumunda olsun da orduyu yönetsin ve de Bizans gibi bir orduya karşı dursun, olur muydu? Peygamber'e göre, İslam'a göre bir mahsuru yoktu. Çünkü Müslüman her şartta askerdir, her şartta sivildir, her şartta din adamıdır, her şartta tebliğcidir, her şartta uyarıcıdır ve her şartta bütün görevleri üstesinden gelebilecek konumda olmalıdır. Cafer bin Ebi Talip bunun en açık ve canlı örneğidir. 15 sene Mekke toplumundan da Medine toplumundan da uzak kalan, hele hele savaş toplumlarından tamamen uzakta kalan, sadece İslam'ı yaşama konusunda kendisini vakfeden Cafer bin Ebi Talip dönüşünden hemen sonra komutan olarak tayin ediliyordu ki bu Peygamber Aleyhisselam'ın ve de İslam'ın insana yüklediği bir konumdu, bir görevdi bu. Abdullah bin Revaha da bir şairdi. O da üçüncü bir komutandı. Olsun, şair komutanlık yapamaz mı? Gerçekten İslam toplumunda yetişen herkes her görevi yapabilecek kabiliyette olmak zorundadır. Şair komutanlık yapabilir mi? Yapabilmeli. Ya da hicretiyle 15 sene dışarıda gurbette geçiren bir insan komutanlık yapabilir mi? Yapabilmeli. İslam toplumunda bu böyle olmak zorundaydı. Ve Mute bu şartlarda kazanılmıştı. Mute Savaşı'nın dönüşünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların moral takviyesi açısından bir seriye daha gönderiyor. Zatü Selasil denilen bir seriye. Çevre kabilelerin Müslümanlara karşı hakaretvari tavırlarını engellemek, onları frenlemek açısından, onların tehlikelerini bertaraf etmek açısından düzenlenen bir seriyeydi. Allah Resulü'nün taktiklerine bakınız. Zatü Selasil seriyesine de komutan olarak Amr bin As'ı görevlendiriyor. Bakınız, Mute Savaşı'nda az önce Müslüman olan, 3-4 ay önce Müslüman olan Halid bin Velid komutanlık ediyordu sonradan ve Zatü Selasil seriyesinde de Amr bin As bir komutan olarak tayin ediliyordu. Ve Amr bin As'ın konumu da gerçekten enteresandı. Amr bin As da 15 sene önce Cafer bin Ebi Talip ile birlikte giden Müslümanlar Habeşistan'a sığındıkları zaman Mekke müşrikleri kendi aralarında düşünmüşlerdi. Ne yapalım? En iyisi aramızdan bir iki elçi gönderelim. Bu elçiler gitsinler, Habeş kralına durumu arz etsinler. Bu gençlerimizi geri çevirmek için efendim bizi dinlesinler. Elçilerimiz onlara bu haberi iletsin, isteklerimizi, taleplerimizi bildirsin. Bu düşünceyle gönderilen şahıs, evet, Amr ibn As'tı. As'ın oğlu Amr gönderilmişti ve Habeş kralının huzuruna hediyelerle çıkmıştı. Müslümanları kendilerine teslim etmeleri için rüşvetlere başvurmuştu Amr ibn As. Günlerce düşünerek planlar ortaya koyuyordu. Planların hiçbirisi tutmamıştı ve en son bir plana daha başvuracaktı Amr ibn As. Habeş kralı Necaşi diyordu ki, ey Necaşi, bak, bu Cafer, Ebi Talip ve beraberindeki Müslümanlar senin dinine tabi olmazlar. İsa'ya inanmazlar. İncil'e reddederler, inkar ederler. İstersen bir soru ver demişti. Ve Amr ibn As bunu söylemekle Habeş kralının can damarına basmayı hedefliyordu. Ve bu taktikle Müslümanlar kendisine teslim edilecekti güya. Ve Amr ibn As bu taktiklerinden de başarı elde edememişti ve eli boş bir vaziyette Mekke'ye dönmüştü. Ama neticede müşrik devletin bir elçisiydi, bir diplomatiydi, diplomat görevini yürütüyordu. Aynı Amr ibn As, Uhud Savaşı'nda yine Halid bin Velid'le birlikte Müslüman safları darmadağın etmek için hücum geliştiren, o boş bırakılan geçitten faydalanan kişilerden bir tanesiydi yine. Ama bir bakın, Mute Savaşı'ndan sonra Zatü's-Selasil seriyesine Allah Resulü sahabenin 20 yıl ömrünü bu davaya vakfeden, sarf eden sahabenin içerisinden nedense Amr ibn As'ı seçiyordu. Bu da bir tecrübeydi. Müslüman olan Amr ibn As'ın bu tercihini, yani İslam'ı tercihini denemek istiyordu Allah Resulü. Ne kadar sabredebilecekti ya da kendisini bu davaya ne kadar vermişti onu ispat etmesi gerekiyordu. Allah Resulü Müslümanları Amr ibn As'a teslim etti ve yola çıktılar. Yola çıktıktan sonra bir yere vardıklarında büyük bir topluluğun kendilerine karşı hazırlandığını duydular. Amr Medine'den yardım istedi. Amr'ın yardım isteği peygambere ulaştığı zaman Allah Resulü hemen bir birlik hazırlanmasını emretti. Bu sefer bu birliğin başına da Ebu Ubeyde'yi verdi komutan olarak. Ne enteresandır. İlahi tecelliye bakınız kıymetli dinleyiciler. Ebu Ubeyde'nin komutasında hazırlanan bu takviye birliğin içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var ve bunlar gibi nice sahabiler var. 10 yıllarını, 15 yılını, 20 yılını bu davayla geçirmiş olan insanlar var Ebu Ubeyde'nin komutan olduğu bu ordunun içerisinde. Ve Ebu Ubeyde bunlara komutanlık ediyordu. Ebu Ubeyde Medine'den yola çıktıktan sonra Amr ibn As ve beraberindeki birliğe ulaştı. Amr ibn As komutanın kendisi olduğunu söyledi. Herkesin kendisine itaat etmesi gerektiğini ifade etti. Ebu Ubeyde biraz itiraz eder gibi oldu. Fakat baktı ki Müslümanlar arası çekişmeye sebep olacak. Oysa bulunulan kritik durum çekişilecek durum değildi. Ve şunu söylüyordu. Sen bana itaat etmesen, Ebu Ubeyde diyordu ki Amr'a, sen bana itaat etmesen de ben sana itaat edeceğim diyordu. Oysa İslami süreç bakımından, zaman bakımından Ebu Ubeyde nerede, Amr ibn As nerede? O konumdan bahsediyorum kıymetli dinleyiciler. Eleştirme noktası söylemiyorum. Ama Ebu Ubeyde'nin bir konumu vardı. Ya da Ebu Bekir'in ve Ömer'in bir konumu vardı elbette. Ama Amr ibn As henüz 3-4 aylık bir Müslümandı. Ama Amr ibn As hükmetmek istiyordu. Nedense ve nasılsa Allah Resulü kendisini komutan olarak tayin etmişti ya, bunu kullanıyordu Amr ibn As ve Ebu Ubeyde'yi de kendisine bağlıyordu. Ve Amr ibn As'ın komutanlığındaki bu ordu da Zatü's-Selasil seriyesine gönderilen bu ordu da o gönderildiği kabilelerle ufak tefek çatışmalara giriştiler. Karşılıklı ok atışmalarıyla savaş başladı ve başladığı gibi de fazla zayiat verilmeden, çok fazla bir ganimet elde etmeden Müslümanlar geri döndüler. Bu savaşın da gerçekten bize vereceği çok önemli dersler var. Amr ibn As Medine'ye dönünce Peygamber Aleyhisselam'a gidiyor. Ve soruyor kendisine, peygambere soruyor Amr ibn As. Soruş nedeni şu, çünkü kendisini komutan tayin etmiş. Ebu Bekir gibi, Ebu Ubeyde, Ömer gibi insanları komutan olarak tayin edilmiş ve dolayısıyla bu komutan olarak tayin edilmesinin kendisine duyulan güvenden ya da kendisine duyulan sempatiden olup olmadığını peygamberden öğrenmek istiyordu. Amr ibn As diyor ki, gittim diyor bu seriye dönüşünde Resulullah'ın yanına vardım. Dedi ki ya Resulallah, en çok kimi seversin? Dedi ki en çok Ayşe'yi severim. Eşlerinden sormadım ya Resulallah, kimi seversin yabancılardan? Ben yabancılardan Ayşe'nin babasını severim dedi. Daha başka kimi seversin daha sonra? Ömer'i. Daha sonra falanı filanı falanı filanı diye devam etti diyor Amr ibn As. Ve sormadım bir daha. Çünkü Allah Resulüne sorsaydım, daha da kimi seviyorsun deseydim ve kendimi aslında bekliyordum. Yani seni seviyorum demesini bekliyordum aslında Amr ibn As diyor. Fakat korktum. Acaba beni en son isim olarak zikreder mi ki diye korktum ve sormaktan vazgeçtim. Evet evet, Amr ibn As böyle diyor. Peygamber'e sormadım diyor. Çünkü sorsaydım daha sonra da kimi, daha sonra kimi, daha sonra kimi seversin diye sorsaydım, kendimin en sonuncu olmasından korktum da sormaktan vazgeçtim. Peki bunu bildikten sonra, bunu öğrendikten sonra Amr'ın kalbinde acaba cahiliye duyguları tekrar kabardı mı ki dersiniz? Asla. Ve Peygamber aleyhisselamın bu cevabına rağmen Amr'ın kalbinde cahiliye duyguları hiçbir zaman kabarmadı. Bu çok önemli kıymetli dinleyiciler. Amr ibn-i As müthiş iltifatlar bekliyordu peygamberden. Ne de olsa kendisini komutan tayin etmişti ya, elbette bildiği bir şey vardı ki, kendisini üstün görüyordu ki, kendisini çok seviyordu ki komutan tayin etmişti, bunu zannediyordu. Oysa hiç de öyle değildi ve bunu öğrendiği zaman da Amr ibn-i As, tüh ben bekliyordum, beni seveceğini zannediyordum, meğer sevmiyordu, böyle şey mi olur diye isyan etmedi ve hiçbir zaman da kalbinde böyle bir buğz da beslemedi. Ve tabi burada Amr ibn-i As görev ile gerçek mevki birbirine karıştırıyordu. Görev başka şeydi oysa ve bulunulması gereken mevki konum başka şeydi. Ve yine Amr kendisine yapılan ikram ile ilk Müslümanlara duyulan güveni de birbirine karıştırıyordu. Ve bunu birbirinden ayırt edebilmesi için Peygamber aleyhisselamdan bir ders almalıydı. Öğrenmeliydi güvenin başka şey, ikramın başka şey olduğunu. Ve yine Amr bilmeliydi, öğrenmeliydi görevle gerçek mevkinin birbirinden tamamen farklı şeyler olduğunu öğrenmek zorundaydı. Allah Resulü'nden de gerçekten bunu öğreniyordu Amr ve çekip gidiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu Mute ve Zat-ı Selasil seriyesinden sonra yepyeni bir döneme girdiğini görmekteyiz kıymetli dinleyiciler. Hicretin 8. yılı. Hicretin 8. yılına geldiğimizde gerçekten İslam devleti adına Mekke'nin fethi gibi müthiş bir olayla karşı karşıya geleceğiz. 8 sene önce Müslümanları çıkaran Mekkeliler 8. senede artık bunun kar etmeyeceğini, çaresiz Müslümanların kovuldukları yerlere tekrar döneceklerini gözleriyle bizzat görecekleri bir sene olacaktı Hicretin 8. senesi. Hudeybiye anlaşmasında bir madde vardı kıymetli dinleyiciler. Madde gereğince Mekke'deki ve civarındaki Arabistan'daki kabilelerden isteyen müşriklerle ittifak yapacak, isteyen Müslümanlarla ittifak yapacak ve hiç kimse falanla ittifak yaptı diye kınanmayacak, herkes halinde serbest olacaktı. İşte bu madde gereği Beni Bekir adında bir kabile Kureyş'le ittifak yaptı. Huza adındaki bir kabile de Medine'deki İslam devletiyle anlaşma ittifak yaptı ve bu ittifak devam etti Hudeybiye anlaşmasından sonra Hicretin 8. yılına kadar. İşte Hicretin 8. yılına gelindiğinde bu devletlerle ittifaklı olan bu kabileler birbirlerine girmeye başladılar. Kureyş'in müttefiki olan Beni Bekir kabilesi İslam devletin müttefiki olan Huza kabilesine saldırdı. Gruplarla saldırıya geçtiler. Ve bu saldırılarında aslında yardım etmemesi gerekirken Mekke müşrikleri de yardımcı oldular. Tarafsız kalmaları gerekirken taraftar davrandılar. Ve Beni Bekir kabilesine yardım ettiler. Kime karşı? Huza kabilesine karşı. Oysa Huza kabilesi yalnızdı orada ve de Müslümanların müttefikiydi müşrik olmalarına rağmen. Evet, yani bunu özellikle vurguladım. Çünkü İslam devletinin güçlü olduğu bir dönemde, bütün iplerin ellerinde bulunduğu bir dönemde kafirlerle bir dostluk anlaşması imzalamasında bir sakıncanın olmadığının göstergesiydi. Ama özellikle altını çizerek tekrar vurguluyorum, İslam devletinin hükümran olduğu, iplerin kendi elinde bulunduğu ya da ise tersi olmaz. Kafirlerle yapılan anlaşmada kafirler emir sahibi, Müslümanlar da memur olursa böyle bir ittifak elbette İslam taviz vermez ya da İslam böyle bir şey hiçbir zaman hoş görmez. Peygamberin Huza kabilesi yapmış olduğu ittifak Müslümanların güçlü olduğu dönemde yapılan bir ittifaktır. Ve Huza kabilesi Müslümanların bulunduğu İslam devletine boyun eğmek durumunda olduğu bir noktada bulunuyordu. Böyle bir durumda bir ittifak yapılmıştı. İşte bu kabileye Beni Bekir'le birlikte saldırmaması gerekirken Kureyşlerin de saldırması bu anlaşma maddesinin bozulup bozulmamasını gündeme getirdi. Ve Beni Bekir'den olan bu insanlar Huza'dan olan bu insanlardan birkaçını öldürdüler. Haklı veya haksız Ama neticede bir saldırı söz konusuydu. Ve bunun üzerine haksızlığa uğrayan Huzaa kabilesi, Müslümanların müttefiki olan Huzaa kabilesi bir elçi ayarladı. Elçiyle birlikte, ki bu da Amir bin Salim adındaki bir kişidir. Onun elçiliğinde 40 kişilik bir birlikle Medine'ye gönderildiler. Yardım istemekti amaçları. Çünkü Medine İslam Devleti ile müttefiklerdi. Ve Medine'ye geldi gerçekten 40 kişilik bu grupla birlikte Huzaa'nın temsilcisi, elçisi. Resulullah'la görüştüler. Kendilerinin müttefiki olduklarını hatırlattılar. Ve kötü günlerinde mutlaka beraber olacağını, birlikte olacaklarını izah etmişlerdi. Anlaşma maddesi öyleydi ve işte şu anda iş başa düşmüştü. Ve Peygamber aleyhisselam yardım edeceği teklifinde, yardım edeceği sözünde, vaadinde bulundu. Ve bununla birlikte şunu da söylüyordu ki, gidin Kureyş'e şu üç tercihten birisini yapmasını söyleyin. Neydi üç tercih? Ya Huzaa'dan öldürülenlerin diyetlerini ödesinler, ya Beni Bekir ile olan anlaşmayı feshetsinler, anlaşmayı rafa kaldırsınlar, ya da Hudeybiye anlaşmasını feshetmiş sayacağız. Bu üçünden birini tercih etsinler. Ve gerçekten Amir bin Salim, yani Huzaa'nın temsilcisi, yani peygamberle müttefik olan bu kabilenin temsilcisi, bu teklifleri müşriklere iletti. Ya bizim ölülerimizin diyetlerini verin, kabul etmediler. O zaman bunu yapmıyorsanız, Beni Bekir'le olan bu anlaşmayı feshediniz. Onlardan yana tavır almayınız. Bunu kabul edin. Hayır, bunu da kabul etmediler. O zaman bunları kabul etmiyorsanız, Hudeybiye anlaşması artık rafa kaldırılmıştır. Hudeybiye anlaşmasının rafa kaldırılması demek, artık İslam devletinin Mekke Şirk devletine savaş açabileceğine yol gösteren bir madde olarak ortaya gelecekti. Evet, çünkü Hudeybiye anlaşmasında bir madde vardı. O yıldan itibaren 10 yıla kadar ateşkes ilan edilmişti ve kimse kimse savaş ilan etmeyecekti. Ama Mekke müşrikleri Hudeybiye anlaşmasının feshedilmesini istedikleri zaman bu maddede ister istemez işlemeye başlayacaktı ve Müslümanların Mekke'nin fethine doğru bir adım atmalarını sağlayacaktı. Fakat işi baştan kestirememişlerdi Mekkeliler ve üçüncü tercihi kabul ettiler. Madem öyle, biz diyet ödemeyiz, Beni Bekir kabulesine bırakmayız. Madem öyleyse Hudeybiye anlaşması feshedilsin, varsın gitsin. İşte Kureyş bunu tercih etti ama pişman olmuştu. Ve durumu düzeltme yoluna gittiler. Hemen Ebu Süfyan'ı elçi olarak Medine'ye gönderdiler. Mekke'nin reisi, Mekke'nin ordu komutanı, Mekke'nin başkanı, Mekke'nin parlamento başkanı Ebu Süfyan'ı elçi olarak Medine'ye gönderdiler. Ve gelip anlaşmayı yenilemek istedi. Peygamberle görüştü. Peygamber'e şunu söylüyordu. Ben Hudeybiye'de yoktum. Öyleyse bir anlaşmayı yeniden düzenleyelim. Anlaşmayı tekrar işleme koyalım dediyse de Peygamber aleyhisselam bu anlaşmanın bittiğini ve süresinin dolduğunu Ebu Süfyan'a söylüyordu. Tabi Ebu Süfyan Peygamber aleyhisselamın bu sözü söylemesiyle sonucunun nereye varacağını da biliyordu. Peygamber bunu söylüyorsa, bu anlaşmanın bittiğini ifade ediyorsa, gerçekten bu peygamberin artık önüne geçilmeyecekti. Ve şefaatçiler aramaya başladılar. Ebu Süfyan ve çevresindekiler. Torpil aramaya başladılar. Yani araya kartlarla ya da günümüz tabirle söyleyelim, telefonlarla ya da torpillerle bu işi halletmeye çalıştılar. Gitti Ebu Süfyan Ebu Bekir'in yanına. Ömer'in yanına gitti. Ali'ye gitti. Hatta Ali'nin hanımı, peygamberin çok sevdiği kızı Fatıma'nın yanına gitti. Onlara söyledi durumu. Benimle Muhammed arasında aracı olun. Aracılık yapın. Vazgeçsin anlaşmayı bozmaktan. Anlaşmayı tekrar yürürlüğe koyalım diye bunları aracı olarak kabul etmek istedi. Devreye koymak istedi. Çünkü Ebu Süfyan çok iyi biliyordu. Peygamber Ebu Bekir'i kırmaz. Ömer'i kırmaz. Fatıma'yı Ali hiç kırmaz. Bunu biliyordu. Fakat Ebu Bekir, Ömer, Ali ve Fatıma başka yerde yetişmemişler. Peygamberin eğitiminden geçmişler bu insanlar. Ve hepsinin cevabı aynıydı. Ben gidip peygambere senin adına şefaat dileyeceğim Seninle onun arasında aracı olacağım. Ha, anlaşmayı düzeltmek için, öyle mi? Ben bunu mümkün değil yapmam. Ve hiçbirisi buna yanaşmadılar. Ve tabi Peygamber aleyhisselam bu sırada da Mekke fethi hazırlıklarını sürdürüyordu. Ebu Süfyan günlerce Medine'de kalmıştı. Kızı Ümmü Habibe'den de bile yüz görmemişti. Hatta rivayetler öyle anlatır değil mi? Ümmü Habibe'nin evine geldiği zaman Ebu Süfyan, Ümmü Habibe'nin babası olarak Ümmü Habibe'nin yerde serili olan minderine oturmaya kalkışıyor da Ümmü Habibe minderi çekiyor. Buna oturma diyor. Sen necissin. Bunun üzerine bir peygamber oturuyor diyecek kadar gerçekten Ümmü Habibe değişmişti. Babasını bile dışlamıştı. Çünkü ortaya İslam geldikten sonra babalık, annelik, kardeşlik, hele hele hemşerilik, hele hele kabilecilik rafa kalkardı. Babalık kalkıyorsa arafa, kabilecilik hayda hayda kalkardı. Ümmü Habibe'den de yüz görmemiş, yüz bulmamıştı. Ve Ebu Süfyan Medine'de birkaç gün böyle dolaştı. Enteresandır kıymetli dinleyiciler. Ebu Süfyan Medine içerisinde böyle dolaştığı halde ve Peygamber aleyhisselam Mekke'ye doğru bir fethin hazırlığını yapmaya başladığı halde hiçbir Müslüman fert, toplumun hiçbir ferdi ağzından bu sırrı kaçırmıyordu. Herkes bir hazırlık dönemine girmişti ama hiç kimse de Ebu Süfyan'a Mekke'ye doğru bir sefer hazırlığı olduğunu sır olarak vermemişlerdi. Bu gerçekten bir sağlam yapı olarak o günkü Müslüman toplumun özelliğini bize bildirmesi açısından önemli vurgulanması gereken bir konudur aziz dinleyiciler. Ve Ebu Süfyan eli boş olarak Mekke'ye dönüyordu. Ve Peygamber aleyhisselam fetih hazırlıklarını, Mekke fethin hazırlıklarını hızlandırdı. Ve fethin gizli kalması için, Mekke müşriklerinin durumdan haberdar olmaması için özellikle Allah'a dua ediyordu. Ya Rabbi onların kulaklarını sağır, gözlerini kör et ki bizim bu hazırlığımızı duymasınlar ve kan dökülmeden fethi müyesser yapalım ya da fethi elde edelim diye Allah Resulü sürekli dua ediyordu. Fakat İslam toplumu insanlardan oluşuyordu. Zaafı olan insanlar olabilirdi. Ashab toplumu bile olsa içlerinde zaafı olan insanlar olabilirdi. Ve Peygamber aleyhisselam tam hareket ediyordu ki hareketinden, Mekke doğru hareketinden haber vermek üzere Hatib bin Ebi Belta bir mektup yazıyordu Mekke'ye. Hatib bin Ebi Belta yabancı bir isim olmaması lazım kıymetli dinleyiciler. Kulaklarımızı bir yerden tırmalaması lazım. Hatib bin Ebi Belta Bedir'e katılan ashabtandı. Bedir savaşına katılan fertti. Ki Bedir'e katılanları Allah-u Teala özel bir statüye yerleştirmişti. Bütün günahları bağışlanmıştı. Bedir gibi bir il savaşa katıldığı için. Hatib bin Ebi Belta Bedir'e katılacak kadar gerçekten özel bir konumu vardı. Ve bir başka yerde hatırlıyoruz Hatib bin Ebi Belta'yı. Mısır elçisine, Mukavkıs'a gönderilen bir elçi olarak da hatırlıyoruz. Allah Resulü'nün davet mektubunu götürebilecek kadar güvenilir bir kişiydi Hatib bin Ebi Belta. Fakat Mekke fethine çıktığı zaman Allah Resulü'nün bu haberini, bu fetih hazırlığını, bu hedefini bir mektupla Mekke gönderecek kadar da bir zaaf sergilemişti. Mektubu bir kadına vermişti. Kadın saçlarının örgüsü arasına yerleştirmişti mektubu. Ve vahiy ile peygambere bildiriliyordu. Allah Resulü vahyin kendisine gelmesinden itibaren Hazreti Ali'yi aradı. Zübeyir'i aradı ve ikisini gönderdi. Gidin falan mevkide bir kadın var. Onda bir mektup var ve o mektubu alıp getirin. Gittiler gerçekten kadını buldular. Hazreti Ali ve Zübeyir bin Avvam. Kadından mektubu istediler. Kadın inkar etti. Hatta Hazreti Ali tehdit etti. Eğer mektubu çıkarmazsan, çünkü peygamber söylemiş Hazreti Ali'ye. Mektup o kadındaydı. O kadında olduğuna göre peygamber yalancı değildi. Mutlaka o kadından çıkacaktı. Bunu bildiği için Hazreti Ali tehdit ediyordu. Eğer mektubu kendi rızanla vermezsen seni tamamıyla soyarız ve mektubu çıkarırız diyordu. Bunun ciddi olduğunu bilince kadın mektubu örgüleri arasına çıkardı ve verdi. Mektubun Hatib bin Ebi Belta tarafından gönderildiği ortaya çıkıyordu. Ve Hatib bin Ebi Belta peygamberin huzuruna getirildi. Yargılanması gerekiyordu. Allah Resulü'nün dua ettiği, gizli kalması için dua ettiği böyle bir şeyi, böyle bir sırrı nasıl olur da böyle güvenilir bir insan Mekke'ye gönderebiliyordu. Mekke'ye bu haberi nasıl olur uçurabiliyordu? Kabul edilebilecek bir durum değildi gerçekten. Hatip bin Ebi Belta Allah Resulü'nün huzuruna geldiğinde Hazreti Ömer Allah Resulü'ne izin istiyordu. Her zamanki şiddetini, her zamanki sinirini, öfkesini hemen ortaya koyuyordu Hazreti Ömer. Ya Resulallah, müsaade et de şu münafığın başını kellesini uçurayım diyecek kadar öfkelenmişti. Çok kritik bir durumdu gerçekten. Ama Allah Resulü Hazreti Ömer'i yatıştırıyordu. Ya Ömer, ne bilirsin? Bunlar Bedir'e katıldıktan sonra Allah'ın bunun bu günahını bağışlamayacağını nereden bileceksin diyordu. Özel statüsü vardı Bedir'e katılan Hatip Ebi Velta'nın. Ve belki de Hatip bin Ebi Velta Bedir'e katılmış olmasaydı ve de Allah Resulü'nün güvenilir elçiliğini yapmamış olsaydı belki de Hazreti Ömer'e bir izin mi verirdi ya da değişik bir cezaya mı çarptırılırdı orasını bilemiyoruz ama durum böyleydi. Ve tabi Hatip bin Ebi Velta da kendisini savunuyordu. Ya Resulallah diyordu, ben gerçekten imanından sapmış değilim. Müslümanlığımdan pişman da değilim. Ancak şunu bilin ki Mekke'de benim akrabalarım var. Herkesin akrabası geniş çevresi var. Onları koruyanı kollayanı var. Benim akrabalarım ise eşim, hanımım, çoluk çocuğum ise yalnız. Yalnız olunca onları koruyacak kimse olmayınca onları haberdar etmek istedim. Ve haberdar etmek isteyince de bu mektubu göndermeye çalıştım. Benim amacım buydu. Yoksa bir hainlik yapmaktan dolayı değildi elbette. Ve işte bunun üzerine de Mümtehine suresinin baş ayetleri, ilk ayetleri nazil olmaya başladı. Ve Müslümanların müşriklerle hiçbir zaman ittifak ve dostluk kuramayacaklarını anlatıyordu bu ayet-i kerimeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hatip bin Ebi Belta'nın bu durumu üzerine gerçekten İslam toplumunda böyle bir yanlış anlaşılma meydan vermemek üzere olsa gerek ki hemen bir ayet nazil oluyordu. Mümtehine suresinin ilk ayetleriydi. Bu ayetleri verdikten sonra da dersimizi bitirmeye çalışacağız. Bu ayetlerde bakınız, ey iman edenler diyerek başlıyor Rabbimiz ve müşriklere, kafir bir topluma karşı Müslümanın takınacağı tavrın ne olacağını bize ayan beyan ortaya koyuyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler, dostlar edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz. Oysa onlar haktan size geleni inkar etmişler. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı elçiyi de sizi de yurtlarınızdan sürüp çıkarmışlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız nasıl onlara karşı hala sevgi gizliyorsunuz? Ben sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, yani kim bu dostluğu buna rağmen yaparsa, artık o elbette yolun ortasından şaşırıp sapmış olur. Ve bu ilke, kıyamete kadar ebediyen canlı bir şekilde kalacak olan bir ilke, Müslümanların müşriklerle, kafirlerle, kısaca kendileri dışındaki insanlarla dirsek temasına geçemeyeceklerini adeta haykırıyordu. Ve önümüzdeki dersimizde Mekke'nin fethinin geri kalan bölümlerini anlatmak üzere tekrar Rabbimiz nasip ederse anlatmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyorum.